Ayrım 23.
Sayfa 204. Dipnot: Askeri reformlar için bakınız J. von Hammer. Geschichte des Osmanischen Reiches 3. Pest Hartleben 1827-1835 Pasim ve J. F. Zinkaisen Geschichte des Osmanischen Reiches in Europa 5-7 Gotha Perthes 1840-1863 Başka yollamalarda bulunan Pasim. Yayınlanmış ve incelenmiş Türk belgeleri için şu eserler: Mehmet Arif, Humbaracıbaşı Ahmet Paşa, Bonval, Tarihi Osmani Encümeni Mecmuası, 3, 1328-1910, sayfa 1153 ve diğerleri, 4, 1329-1917, sayfa 1220 ve diğerleri, 1282 ve diğerleri, Enver Ziya Karal, 3. Selim'in Hattı Hümayunları, Nizam-ı Cedid, 1789-1807, Ankara Türk Tarih Kurumu, 1946, sayfa 43-94, İsmail Hakkı Uzun Çarşılı, Osmanlı Devleti'nin Merkez ve Bahriye Teşkilatı, Ankara Türk Tarih Kurumu 1948 sayfa 507 ve devamı, ayrıca başka çeşitli Türkçe eserler. Bundan yeni bir sosyal öge, kara ordusunda ve denizde yeni bir genç subaylar sınıfı doğdu. Bu sınıf inceleme ve okumanın yanı sıra kişisel ilişkiler yoluyla Batı uygarlığının kimi görünümüyle içli dışlı olmuştu. Genellikle Fransızca olmak üzere en azından bir Batı dili biliyordu. Dipnot: İtalyanca da özellikle denizcilikte pek biliniyordu. Türkçe'ye geçen ilk Avrupalı kelimeler arasında İtalyanca olanlar haylidir. Yenileşme ve ilerleme yolunda Batılı uzmanlara, akıl hocaları ve rehberleri olarak bakmaya alışkındı. Bu insanlar çağdaşları çoğu kimse gibi rahatlatıcı ve ağırlığından da henüz bir şey kaybetmemiş bir bilgisizlikten yola çıkıp kâfirlik ve barbarlıkla horlayamazlardı Batı'yı. Tersine hem eğitim hem de çıkar nedeniyle gericilere karşı Batı yandaşları arasında yerlerini alıyorlardı. Ancak Batı kültürüne bu yeni katılanlar Avrupa ile ilgili konularda çoğu kez saf bir coşkuyla dolu olarak şunun farkına vardılar erkenden. Dipnot: Üsküdar'da 1803'te basılmış ve 1810'da Paris'te yeniden basılan Diatribe de l'ingénieur sur l'état actuel de l'art militaire du génie et des sciences à Constantinople adlı eserde bu insanların görüşlerine bir örnek bulunacaktır. Yazar Seyit Mustafa, Osmanlı yönetiminde bir Rum çevirmeninin takma adı olabilir bu. Mühendislik okulunu bitirmişti ve daha sonra orada öğrenmenlik yaptı. 1807-1808'deki gerici ayaklanmada öldürüldü. Bakınız A. Adnan, La Science chez les Turcs Ottoman, Paris, Maisonneuve, 1939, sayfa 156-157. Mustafa, Avrupa bilimi için erkenden doğan coşkusunu dile getiriyor ve şöyle diyor: Avrupa bilimine yaklaşma düşüncesi doğdu bende. Ve vakit yitirmeden en evrensel olan ve güzel bilimler üzerine yazmış yazarlara beni ulaştıracak Fransız dilini incelemeye koyuldum. Diatribe, Paris basımı, sayfa 16-17, metinde Fransızca. Batı'da matematik ya da silah atış biliminden başka şeyler de vardı. Fransızca bilgileri ellerindeki ders kitaplarından başka şeyleri okumalarına da yarayacaktı. Onlardan kimini okullarının kitaplığında da bulabilirlerdi. İçlerinden bazılarının Fransız öğretmenlerin çevirmenlerince bu türlü okumalara yönlendirildiklerini de düşünebiliriz. Söz konusu Fransız öğretmenlerse 1792'den sonra Fransız Cumhuriyet hükümetince seçilip atandılar. Dipnot: Hemen aşağıda belirtilen Asım tarihi, sayfa 97. Aynı dönemde 3. Selim'in reformlarından bir başkası Batı'ya bir ikinci pencereyi açtı. Diplomatlıktı bu. Osmanlı İmparatorluğu 18. yüzyılın sonlarına değin yabancı ülkelerde sürekli diplomatik temsilciliğe gitmemişti. Zaman zaman şu ya da bu başkente belli bir niyetle özel bir görevli yollanmıştı. Ne var ki 1792'ye kadar olan süre içinde 20'ye varmaz bunların sayısı. Yabancı devletlerle ilişkilerinin normal çerçevesi içinde imparatorluk İstanbul'da görevli elçilere dayanmayı yeğliyordu. Ancak onlarla bile işler yerel Hristiyan çevirmenler kanalıyla yürütülüyordu aslında. Devletin en yüksek görevlileri arasında bir Batı dilinden birkaç kelime bilen ya da Avrupa'yı gözleriyle görmüş olan seyrekti. Dipnot: 1770'te Amiral Spiridov'un komutasında bir Rus donanması Batı Avrupa'yı dolaşıp Akdeniz'e girerek Ege Denizi'nde Türklere saldırdığında Babali görünüşe bakılırsa hala Orta Çağ'dan kalma haritalar kullanıldığından Rusların Baltık'tan gelip Adriyatik'e değin girmelerine izin verdikleri için Venediklileri protesto etmişti. Bakınız J.H. Kramer, De Geografia. Ansiklopedi de l'Islam, Süpleman, Leyt, Bril, 1938. Daha da eski dönemlerde dönmeler ön planda gelen bir rol oynamışlardı. Bunlar doğum ve eğitim bakımından Avrupalılardı ve Osmanlı yönetiminde çoğu kez en yüksek makamlara erişen bu insanlar değer biçilmez yetenekleri ve bilgileri de getirdiler beraberlerinde. Bununla beraber bu yetenek ve bilgiler pek seyrek yayılmışlardı ve 18. yüzyılda ne olursa olsun eski Hristiyanlar devlet kurullarında önemli rol oynamıyorlardı. Bu kurullar gitgide Müslüman Türklerin tekelindeydi artık. 3. Selim hiç kuşkusuz Avrupa ülkeleri ve onların işleri hakkında daha doğrudan ve daha güvenilir bilgiler elde etmek ve aynı zamanda Türkiye'yi batılı devletlerin ola gelen uygulaması arasına sokmak amacıyladır ki 1792'de başlıca Avrupa başkentlerinde sürekli Osmanlı elçilikleri kurmaya karar verdi. Bunlardan ilki Londra elçiliği oldu ve belli bir süre sonra Viyana, Berlin ve Paris elçilikleri izledi onu. Paris'e 1796'da Seyid Ali Efendi, Fransız Cumhuriyeti nezdine yollanmış ilk Osmanlı elçisi olarak geldi. Dipnot: onun genel görev raporunu Ahmet Refik, Tarihi Osmani Encümeni Mecmuası'nda yayımladı. 4. 1329-1911 sayfa 1246 ve devamı, 1332 ve devamı, 1378 ve devamı, 1448 ve devamı, 1458 ve devamı. Resmi yazılarından bir seçmeyi de Enver Ziya Karal şu eserde yayınladı: Fransa, Mısır ve Osmanlı İmparatorluğu 1797-1802, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları 1940. Bu ilk diplomatların çoğu saray ya da mühürdarlık görevlilerindendi. Eski okula göre yerleştirilmişlerdi. Batı dillerini bilmiyorlardı ve giderek bakış açıları da tutucuydu. Resmi yazılarına bakılarak hüküm vermek gerekirse, gönderildikleri ülkede pek az şey öğrendiler ve bu yeni bilgi de güçlü bir izlenim bırakmadı üzerlerinde. Dipnot: bu elçilikler hakkında bakınız J.W. Zinkaysen, Geschichte Tedes Osmanischen Reiches 7 sayfa 55, Enver Ziya Karal, 3. Selim'in Hattı Hümayunları sayfa 163 ve devamı, F. Babinger, Die Geschichte des Schreiber der Osmanen und ihre Werke, Leipzig, Harasowitz, sayfa 331-332. Bu kitapta yayınlanmış belgelerin bir bibliografyası verilmiştir. Bu elçilerin yolladıkları resmi yazılar ve raporlar o tarihten sonra Enver Ziya Karal, İsmail Hakkı Uzunçarşılı ve öteki Türk bilginlerince yayınlanmış ve incelenmiştir. Elçiler kendilerine verilen talimata göre yollandıkları ülkenin kurumlarını incelemek ve imparatorluğa hizmet edenlere yararlı dil, bilgi ve bilimleri öğrenmekle görevliydiler. Karal, AGE, sayfa 79. Ayrıca bakınız Bernard Lewis, Comment l'Islam a découvert l'Europe, Paris 1984. Ne var ki yolculuklarını yalnız yapmıyorlardı. Gerekli Rum çevirmenlerden başka genç katipleri de getiriyorlardı beraberlerinde. Bu katiplerin görevleri, başta özellikle Fransızca olmak üzere, Avrupa dillerini incelemek ve Batı toplumlarından tavır ve hal olarak kimi şeyler öğrenmekti. Onlardan biri, Mahmut Raif, bir örnek olarak alınabilir. Londra elçiliğinde birinci katip olan bu zat, döndükten sonra İngiliz Mahmut olarak tanınır. Bir tahıl müfettişinin oğluydu bu ve Londra'ya gitmeden önce sadrazamın yanında görevliydi. Dönüşünde İstanbul'da çeşitli resmi görevlerde bulundu ve 1800'den 1805'e değin sadrazamın reisülküttabı oldu. 1807'de Avrupa biçiminde üniforma giymeleri konusunda inandırmaya gayret ederken baş kaldırmış Yeniçerilerce öldürüldü. Fransızcayı kusursuz konuşuyordu. Bu dilde Osmanlı reformları hakkında bir değerlendirme yazısı yazdı, bir coğrafya eserinin yanı sıra Londra'ya değin yolculuğunu kaleme aldı. Oğlu İbrahim Efendi Bab-ı Ali'de memur oldu. Dipnot A. Adnan, La Science, nokta nokta nokta, sayfa 157. Mehmet Süreyya, Sicilli Osmani, 4, İstanbul, 1308-1315, 1890-1898, sayfa 329-330. Mahmud'un ilk iki eseri Üsküdar'da 1797 ve 1804'te basıldı. İngiltere'yi anlatan kitabı İstanbul'da saray kitaplığında el yazması halinde bulunmaktadır. 3. Ahmet koleksiyonu, numara B707. Ali Efendi'nin Paris'teki hizmet süresi, Ahmedi Galip Efendi'nin Fransa ile barış imzalamak için özel bir görevle geldiğinde 1802'de sona erdi. Bu kişi üzerinde durulmaya değer. Kendinden öncekinden farklı olarak Ahmedi Galip Efendi yazışmalarında zeki ve ileriyi gören bir kişi olarak karşımıza çıkıyor. 1806'da Reisülküttab olarak Vasıf'ın yerine geçti ve arkasından sadrazam oldu. İnanmış bir reformcuydu bu ve 19. yüzyılda Osmanlıların liberal büyük reformcularını yetiştiren siyaset okulunun kurucusu olarak görülmüştür. Dipnot, onun Paris'ten gönderdiği resmi yazıları için bakınız İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Ahmedi Galip Efendi'nin murahhaslığı ve Paris'ten gönderdiği şifreli mektuplar. Belleten 1937, sayfa 357 ve devamı. 1803'ten 1806'ya değin Fransa'da sürekli Türk elçisi Halet Efendi oldu. Dipnot, Halet Efendi'nin elçiliği hakkında çeşitli belgelerle beraber bir değerlendirme için bakınız Enver Ziya Karal, Halet Efendi'nin Paris Büyükelçiliği 1802-1806, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları 1940. 1806'da Mehmet Emin Vahid'in kısa bir görevinden sonra elçilik makamında 1811 yılına değin muhip bulundu. Bu kişiler özellikle de Halet Efendi, Fransız devrimi karşısında hiç hoşgörülü olmasalar da görevleri ve başka ülkelerde benzer görevler belli sayıda genç insana bir Avrupa kentinde bir süre kalmak, onun dilini öğrenmek ve çağdaşları Avrupalılar arasında geçerli olan kimi devrimci düşüncelerle tanışıp onlara alışmak olanağı sağladılar. Bunlardan kimisi yurda dönüşlerinde Bab-ı Ali'de görev aldılar. Orada bürokratik hiyerarşinin bağrında gözleri batıya dönük bir azınlık oluşturdular. Karada ve denizdeki reformların arkasından subaylar arasında oluşan azınlığa benzer bir azınlıktır bu. Buraya kadar sadece Müslümanlardan söz ettik. Ancak imparatorlukta Hristiyan ve Yahudi başka üyeler de vardı doğal olarak. Gariptir o dönemde Yahudiler batılı etkilerin altında az kalmışa benzerler ve bir iki istisnanın dışında önemli hiçbir rol oynamadıkları görülüyor. Buna karşılık Hristiyanlar, özellikle de başkentin Rum ve Ermeni seçkinleri, uzun süreden beri Batı ile içli dışlı ilişkiler içindeydiler. Batı dillerini bilmekteki ayrıcalıkları sayesinde Türk devletinde ve onun iktisadi yaşamında önemli bir yer tutmayı başarmışlardı. 17. yüzyılın sonlarında Fener Rumları o tarihe değin yabancı elçiliklerle ilişkilerde çevirmen olarak hizmet etmiş olan dönmelerin ve Lövantenlerin yerine gitgide geçer oldular. Rumlar ve daha az ölçüde de Ermeniler Batı kültürünü az çok iyi tanıyorlardı. En zenginler arasında yığınla aile, uzun süredir oğullarını İtalyan üniversitelerine, özellikle de Padova'ya yüksek öğrenime yollama alışkanlığını edinmişlerdi. Böylece devirlerindeki batılı yeni düşünceleri kabullenmeye, dil bakımından ve kafaca hazırladılar. Bununla beraber bütün olarak devrimin düşüncelerinin İstanbul Hristiyanları üzerindeki etkisi pek büyük olmadı. Kiliseler doğaldır ki bütün otoriteleriyle karşısına çıktılar bu düşüncelerin. Zengin ve tutucu Rum aristokrasisi böylesi bir etkinin var olan Osmanlı düzeni için taşıdığı tehlikeyi gördüğünden kendisine onca çıkar sağlayan bir rejimin sürmesini yeğledi önce. Öyle de olsa Fransızların düşüncelerini kabul edecek kimi Hristiyanlar görüldü yine de. Fransızlar, Yunanlıların ve başkalarının ulusal özlemlerine doğrudan çağrıda bulunmaya başladıklarında oldu bu. Bunlardan kiminin, örneğin ünlü Ermeni çevirmen Muratja Doson'un, Fransız Cumhuriyeti karşısında Osmanlı politikasına kimi etkilerde bulunmuş olması mümkündür. Daha sonra bu kişiler Balkan halklarına devrimin düşüncelerini getirmekte temel bir rol oynadılar kuşkusuz. Oralarda bu düşüncelerin etkisi patlayıcı oldu. Ne var ki batılı düşüncelerin Türkler arasında ilerleyip yükselişinde katkıları azdır ve dolaylıdır. Ve onların çevirmen ve dil öğretmenliğiyle sınırlıdır aslında. Bu Hristiyanların, bu ikinci grup yurttaşların yeni düşünceleri kabul edip kendileriyle paylaşabilecek bir gerçek dinleyici topluluğu bulma şansları yoktu pek. Sivil ve dinsel, başlarındaki insanlar kendilerine karşı oldukları ölçüde daha da zordu bu. Azınlıklar bir rol oynadılarsa, Türkiye'de ticari ya da diplomatik, yürürlükteki batılı etkinliklerin çarpıp sarsmasını özümseyen ve böylece Türkleri doğrudan temasta bulunmaktan koruyan tampon bölgenin rolü oldu. Bununla beraber bir şeyi gerçekleştirdi bu insanlar. Bir yandan Türkçe, öte yandan Fransızca ya da İtalyanca bilen, giderek gerektiğinde batılı kitapları çevirebilecek, Türkler istediklerinde kendilerine batı dillerini öğretebilecek bir çekirdek, bir küçük grup sağladılar. Devrimin düşüncelerinin Türkiye'de dolaşabileceği yollar bulunsa da, onların hareketi rastlantıya bırakılmamıştı yine de. Fransızlar sürekli çaba harcıyorlardı bu konuda. Militanlık gayreti kadar bir bunalım döneminde kendilerine Osmanlı gücü gibi hiç de savsaklanamayacak bir destek sağlama gayretiyle de Fransızlar Osmanlı başkentinde ve eyaletlerinde sempati toplamaya olanca güçleriyle sarıldılar. Daha başlarda İstanbul'daki Fransız topluluğu içinde önemli bir bölüm insan devrime bağlanmış ve devrimci simgeler taşıyarak ve devrimci toplantılar yaparak Avusturya ile Prusya elçilerinin kızgınlığına yol açmışlardı. Dipnot E. de Marser, Une ambassade à Constantinople, La politique orientale de la révolution française, 1. Paris, Félix Alkan, 1927, sayfa 45. J.W. Zinkaisen, Geschichte des Osmanischen Reiches, 6, sayfa 861 ve devamı. Ahmet Cevdet Paşa, Vekai-i Devlet-i Aliye, 6, İstanbul, 2, 1294, 1877, sayfa 119 ve devamı. 1793 Haziran'ında yurttaş Decorch, eski Marquis de Saint-Croix, Cumhuriyet'in özel temsilcisi olarak İstanbul'a geldi. Çifte görev verilmişti kendisine. Fransız politikasına Osmanlı desteği sağlamak ve Fransız devrimi için Osmanlıların sempatisini kazanmak. 14 Temmuz fırsat bilinip herkese açık bir kutlama düzenlendi. Sarayburnu'nda demirlemiş iki Fransız gemisinin selamlamasıyla kutlayış doruğuna vardı.